Ayrım 5, sayfa 55. Oku oğlum diyordu. Oku ki adam ol. Bizim senden başka bir dalımız yok, güvencemiz sensin. Elimiz tutmaz olan da bize sen bakacaksın diyordu. Okumalıydı. Emekli hakkı olmayan sigortasız babasına yardımcı olmalıydı. Devlete, millete yararlı olmalıydı. Bir türlü canlandıramazdı kafasında bu devleti, milleti Mustafa. Neydi bu herkesin önünde titrediği devlet, millet bilemezdi. Nasıl olacağını bilmemekle birlikte adam olmak isterdi yürekten. Babasına göre sokakta, hele hele Çin sokaklarında adam olunamazdı. Yine babasına göre mahallelerinde hiç adam yoktu. Onlar tufacı, arpacı, esrarcı takımıydı, kanunsuzlar alayıydı. Adam denilince kravatlı, iyi giyimli, güzel kokulu insanlar gelirdi aklına Mustafa'nın. Doktorlar, pilotlar, subaylar, memurlar gibi. Alfabede olsun, diğer kitaplarda olsun resmi olanlar adamdı. Askerler, hizmetçiler, çıraklar, kalfalar adamdan sayılmazdı örneğin. Hamallar, çöpçüler, işçiler de adam değillerdi. Millet de değillerdi üstelik. Bazı ağız kavgalarında dayısından söz edildiğinde baba öfkeyle küçümserdi onu. Adam olsa çöpçü olmazdı derdi. Adam olmak için annenin babanın sözünden de dışarı çıkmamak gerekliydi. Yemeğe Bismillah diyerek başlanmalıydı. Ne kadar yerse yesin, Bismillah demeyenin karnı doymazdı. Annesi nişanlısının güzel olmasını istiyorsa, yemek kabının dibini iyice sıyırmasını öğütlerdi. İnanırdı Mustafa ve ekmeğin yüreğiyle öyle bir sıyırırdı ki, kap tertemiz olur yıkanmışa dönerdi. Güzel nişanlı denince gözünün önüne alfabenin o güzel, ılık kız çocukları gelirdi. Onların babaları adamdı işte. Oysa kendi sokaklarında, mahallelerinde o kızlara benzer kızlardan hiç göremezdi. Onlar mal toplamaya gittiği kentin zengin, gösterişli semtlerinde, büyük görkemli apartmanlarda ya da bahçeli güzel evlerde otururlardı. Yemekten kalkarken de çok şükür derdi. Ispanağa, makarnaya, her türlü yoksulluğa çok şükür. Yatarken de yattım sağıma, döndüm soluma, melaikeler gelsin yanıma der uyurdu. O kadar beklemesine karşılık hiç melaike gelmedi yanına. Okul çantası da yoktu Mustafa'nın. Kitabı, defteri bir naylona sarılı elinde, kalemi cebinde giderdi okula. Aman oğlum derdi babası, aman ha, sakın uyumayasın ha mahallenin hırsız uğursuz takımına. Dersine çalışmalısın, adam olmalısın. Millet parmak ısırsın sana, Hamza'nın oğlu okudu adam oldu desinler. Çalışması, didinmesi boşa gitti Mustafa'nın. Üçüncü sınıfı geçemedi. Çok kızdı babası. Allah belanı versin senin dedi. Yazık sana verdiğim emeklere. Bir yıl, türlü acıları içeren koca bir yıl. Hayatından oyularak çıkartılmıştı sanki. Bunun ne demek olduğunu, babasının tek gözüne sığmayan yaşlar anlatıyordu Mustafa'ya. Yemekteki ölü suskunluğu annesinin bacasının boğazlarına düğümlenen ağıt anlatıyordu. İkinci yılı babasının iç sızlatan sözleriyle, çekilmez tavırlarıyla beslenerek geçirdi. Sınıfta kalışının acısını çıkartmak, kendisini bağışlatmak için elinden geleni yapıyordu Mustafa. Tatil günlerinde İskitler'deki bisküvi fabrikasından kiloluk kutulardan alıyordu, mahalle aralarında dolaşarak satıyordu. Babasına duyduğu içten sevgi her geçen gün acımaya karışık duygularla besleniyordu. Bazı günler otobüs dolmuş parası vermemek için işe yürüyerek gidiyordu babası. Yüzlerce insanın arasından geçip giderken o tek gözlü çaresiz adamın neler kurduğunu, çıkmazlarını, sıkıntılarını düşünenler olur muydu acaba? Bazı günler kurşun kalem, defter, silgi getirirdi babası. Bunların o uzun yolu yürümenin, yürüyerek eve dönmenin sonucu arttırılmış paralarla ya da bir takım adamlar karşısında boyun bükülerek alındığını bilirdi Mustafa. Bu yüzden kıyamazdı kalemlerin uçlarını açmaya, kıyamazdı o defterlere yazı yazmaya. Dördüncü sınıfa başlarken kitaplarını, defterlerini, önlüğünü arkadaşlarından borç ettiği paralarla almıştı babası. ''Bana bu kadar masraf ettirdin, bak sana peşinen söyleyeyim oğlum, kalırsan sınıfta eve komam seni.'' demişti. Bir defter parasının, bir kitap parasının bile nelerden kısıntı yapılarak karşılandığını biliyordu artık. ''Okuyacağım baba.'' diyordu Mustafa. ''Sınıfımı geçeceğim.'' diyordu. Dördüncü sınıftaydı. Şubat tatilinde köye gitti babası. Kırk ısra. Para umuyorlardı büyük dayısından. Para yoktu. İki çuval patates ile eski bir küfe dolusu kuru soğan getirdi. Yarısını kendilerine ayırdılar, yarısını da komşulara, manavlara sattı babası. Mustafa çok üzüldü patateslerin satılmasına. Ispanak yemekten bıkmıştı çünkü. Annesi de çok alındı, çok kızdı bu işe. Ağız kavgasına başladılar. Baba da kızdı, annesini saçlarından tutup yerlere yatırdı, tekmeyle tokatla dövdü. Komşular araya giremiyorlardı. Mustafa annesine sarıldı, onu babasının tekmelerinden korumak istiyordu. Başaramadı, ağzı beyaz köpüklerle dolmuştu babanın. El kol sallayarak sinir içinde ileri geri konuşuyordu. Ana oğul gözetmeden gelişi güzel vuruyordu. Babası sık sık olur olmaz şeylere kızardı ama bu denli kızdığını ilk kez görüyordu Mustafa. Kıpkırmızı olmuştu yüzü, tek gözü büyümüştü. Kürtçe söyleniyordu kendi kendine. Kızgınlık anlarında, tartışma sıralarında yetmezdi Türkçe. 3 aylık ev kirası birikmişti. Bakkala, komşulara, arkadaşlarına borç birikmişti. Ne yapacaktı umutsuz baba? Kendini mi satacaktı borçları ödemek için? Çocukların ayaklarında ayakkabıları yoktu. Bilmem nerelerinde donları yoktu. Yoktu işte, yok. Bu yokların, yoklukların, yoksullukların karşısına ne yapabilirdi tek gözlü çaresiz baba? Mustafa'nın hamallığa karar vermesi bugünlere rastlar. Daha çok para getirecek işler yapmalıydı. Bir gece uzun uzun düşündü, kararını verdi. Babanın köyden getirdiği eski soğan küfesini onardı ertesi akşam. Sırtına göre hazırladı, iplerini bağladı. "Ne yapıyorsun?" dedi babası. "Hamballık yapacağım baba," dedi. "Artık büyüdüm. Hamballık yaparsam çok para kazanırım." Baba duygulanmıştı, gözü dolmuştu birden. O her şeye yetmeyen, acılarını bile ifadede yetersiz kalan tek gözü dolmuştu. Ertesi gün hale gitti. Nerede duracağını, nasıl bağıracağını bilmiyordu. Utanıyordu da. Kalabalığın uğultusu şaşkına döndürmüştü Mustafa'yı. Tanıdıklarından birinin, komşulardan, okul arkadaşlarından birinin görmesinden çekiniyordu. Çoğu kendisine benzeyen arkadaşlarından niye çekiniyordu, bilemiyordu. Kalabalığın arasında, hamalların arasında beceriksiz bir sol kol gibi duruyordu. İçgüdüleriyle, el yordamıyla kendine yakın bulabileceği birilerini arıyordu o hamal kalabalığının içinde. Kasketli, köylü kılıklı, kendinden 5-6 yaş büyük, işlek olduğu belli, girişken görünümlü bir hamalın yanına yaklaştı. Yabancılığını, yeniliğini anlamıştı hamal. "Sen yeni mi başlıyorsun çocuk?" dedi. "Evet abi, yeniyim ama nasıl olacak bilmiyorum," dedi Mustafa. "Aklın varsa ben sana öğretirim," dedi hamal. Yalnız sözünden dışarı çıkmayacaktı, yardımcısı olacaktı. O bağıracak, Mustafa da peşinden gidecekti. "Ben de böyle öğrendim," diyordu hamal. O gün böyle geçti. Hamallıktan kazandığı ilk parayla helva, leblebi, çay ve çay şekeri aldı eve. Sevinç aldı, sevinç getirdi eve. Sonraki günler eline geçen paraları olduğu gibi eve götürdü. Paraları babasıyla sayıyorlardı. Paranın eve getirdiği yeni sevincin etmeni olmak kıvanç veriyordu Mustafa'ya. Paranın umulandan çok olduğu günler baba oğlunu çok seviyordu. "Berhomin, berhomin," diyordu saçlarını okşayarak. Dipnot: Berhomin Kürtçe kuzum, kuzum. Çok kazandığı günlerde çok yoruluyordu Mustafa. Ağrılardan belini tutamıyordu, uyurken de inliyordu. O yıl Şubat tatilinden sonraları da hamallığı sürdürdü. Mayıs günlerinden birinde o günün anneler günü olduğunu, özellikle bugün de çocukların annelerine hediye aldıklarını öğrendi. İş portadan sarı çiçekli ucuz bir eşarp aldı annesine Mustafa. "Bu ne oğlum?" dedi annesi. "Bugün anneler günü," dedi Mustafa. Annesi oğluna sarıldı ve ağladı. Aklının yetmediği, çözemediği bir şeyler vardı. Annesi neden ağlardı geceleri? Babasının ağladığı gecelere de tanık olurdu. Aralarında yavaş sesle Kürtçe konuşurlar, ne konuşulduğunu anlayamazdı, niye ağladıklarını bilemezdi Mustafa. Dokunurdu onların durumu. O da gizlice, sessiz ağlardı, katılırdı bilinmez acılarına. Zeycan sorardı, "Adam niye ağlıyor abi? Babam niye ağlıyor abi?" Yanıtlayamazdı. Evleri yakındı mezarlığa. Annesi 3 zengin mezarlığının bakımıyla ilgilenir, ikisinden 60'ar, birinden de 45 lira alırdı ayda. Kimi zaman özellikle de bayram günleri mezar sahipleri aylık dışında bahşiş, eski giysiler, kurban bayramlarında da kurban eti verirlerdi. Mustafa Zeycan'la yardım ederdi annesine, mezarları sular, otlarını temizlerdi. Anne ölülerini görüşe gelenleri görünce su dolu kovayı kapar koşardı, kapıya bırakılan arabaları beklerdi. Bazı günlerde birçok Çinçinli kadın gibi aydınlık evlere temizliğe giderdi, durmadan çalışırdı. Fakat yine de baş edemezlerdi o hayat pahalılığı dedikleri şeyle. Şşt çocuk, boş musun? İyi giyimli genç bir kadın, yumuşak güzel yüzlü, umut veren bir abladır bu. Boşum abla diyor, koşuyor, alıyor filesini elinden. Yüreğine ılık bir ay doğuyor, ılıtıyor Mustafa'yı. Abla güzeldir, cana yakındır. Ablanın yüreği de güzelse iyi para verir Mustafa'ya. Abla önde, Mustafa arkada dolanıyorlar. Alacaklarını bir kağıda uzun uzun sıralamış abla. Mustafa'nın tanımadığı, adını bilmediği balıklardan alıyor abla. Hem alıyorlar hem arıyorlar. Aradıklarını buldukça alacak listesine bir çizik çekiyor abla. Her çizikte küfe ağırlaşıyor. Ne kadar ağırlaşırsa o kadar çok para alacağı umuduyla gizli bir sevinç yayılıyor bedenine. Dileklerinden biri yolun da uzun olması. Ağır yük, uzun yol, çok para. Bu düşlerle doluyor küfe. Pazar çıkışı bir iki şey daha alıyor abla. Onları da atıyor küfeye. Sonra büyük dükkanlardan birine giriyorlar. Ne ararsan bulunur buralarda. Bal alıyor, akıl erdiremediği peynirler alıyorlar. Hollanda peynirleri, Amerikan yağları. Sıra fileye geliyor. Kaz ciğeri, balık yumurtası, ançuez diyor güzel abla. Kuş yemi, balık yemi diyor güzel abla. Çeşit çeşit yiyecekler filede doluyor. Yola koyuluyorlar. Abla çok güzel kokuyor. Yol uzuyor, uzadıkça seviniyor. Yükünün ağırlığı her adımda dizlerinin bağını titretiyor, soluğunu tüketiyor. Gücünü azaltıyor. Küfenin ipleri omuz etlerine iyice oturuyor. Aldırmıyor Mustafa. Çünkü bu güzel, hoş kokulu, iyi yürekli abla emeğinin hakkını esirgemeyecektir kuşkusuz. Umduğundan da çok verebilir belki. Çorapsız ayağındaki döküntü ayakkabıyı taşımak bile ayrı bir zorluk veriyor. Her adımda ayakkabının tabanı bir timsah ağzı gibi açılıp açılıp kapanıyor. İyi yürekli güzel ablanın gözünden kaçmamış olmalıdır yoksulluğu. Kendi yaşlarında çocuğu varsa, kardeşi varsa onun eskilerinden de verebilir mi? Duruyor bir ara, durmak zorunda kalıyor. Yorulmuştur iyice, gücü tükenmiştir. Alçak bir bahçe duvarı üzerine koyuyor küfeyi. Bir parça dinlenmek, bir parça güç tazelemek için. Ablam diyor, biraz soluk alayım ablam. Oğlum diyor güzel abla hayretle, sırtında ne var ki? Abla bilmiyor demek 13 yaşında cılız bir çocuğun dayanma gücünü. İşim var benim diyor umursamaz bir tavırla. Oysa ablanın acıyacağını, dayanma gücünü hesaplayacağını sanmıştı. Anlayış göstereceğini beklemişti. Yanılmıştı demek. Ablaya duyduğu güven sarsılıyor. Ilıklık soğukluğa dönüşüyor. Sırtlıyor küfeyi hırsla. Her adımda yüreğine biriken, yüreğine sıkışıp taşınmaz olan sıkıntının kaynağını arıyor. Buluyor. Yanılmaz içgüdüleriyle seziyor ki bu abla iyi yürekli değildir. Acımasızdır üstelik. Bu duygunun adı düşmanlık duygusudur. Alfabenin sadece kendi çocukları üstüne duyarlılıkla titreyen sevecen annelerini, babalarını anımsıyor. Yalnız kendi çocuklarını mı sever bu anneler? Sevgileri yalnız kendi çocukları için mi ayarlıdır? Bu abla da o alfabenin ablalarından, annelerinden biri olmalıdır. Kendi oğlu olsa bu ağır, her adımda daha taşınmaz olan küfenin altında, bu dondurucu soğukta, bu denli cılızlıkta üstelik nasıl davranırdı abla? Acaba bu yükün dörtte birini kendi çocuğuna taşıtmaya razı olur muydu? İşte geldik diyor soğuk, anlayışsız abla, pis abla, hain, iğrenç abla, düşman abla. 5 katlı bir apartmanı gösteriyor. Soluğu kesilmiştir Mustafa'nın. Direncini zayıflatan bir korkuyla bakıyor binanın yüksekliğine. Kaçıncı kata çıkacaklarını soramıyor. Her basamağı adımlayışında daha da ağırlaşıyor yükü. Ablaya duyduğu peşin yakınlığın, umudun son kırıntıları da siliniyor her adımda. İçinin hainliğini gizleyen güzelliği etkisizleşiyor. Kızgınlığı artıyor Mustafa'nın. Abla öyle kayıtsız, öyle umursamaz ki, hiç değilse fileyi almayı düşünemez mi elinden? Hafifletemez mi yükünü birazcık Mustafa'nın? Hızlı adımlarla önde çıkıyor merdivenleri abla. 3. katta bir kapı açılıyor, sesler, gülüşmeler. Belli ki coşkuyla karşılanıyor abla. 3. kat diyor Mustafa. Son basamakları güçlükle tükenerek, düşmanlık duygularını geliştirerek çıkıyor. Ter içinde kalmıştır. İşte 3. kat, hizmetçi olduğu belli bir kadın ve güleç, mavi kazaklı bir oğlan çocuğu kapıda bekliyor. ''Balık yemi aldın mı? Kuş yemi de aldın mı?'' diyor çocuk. Abla çıkıyor kapıdan. ''Aldım oğlum'' diyor. Fileyi alıyor Mustafa'nın elinden. Demek abla balıkları ve kuşları düşünecek, onları unutmayacak kadar iyi yürekli. ''Şuraya indir küfeyi, sen girme içeri, biz alırız'' diyor abla. İş bitmiştir, gereği kalmamıştır artık. İçi boşaltılmış bir yumurta kabuğudur şimdi Mustafa. Oysa yol boyunca yeşeren bir yakınlaşmaları olacağını sanıyordu ki ilk başlarda. Kırgın yüreği yanılgısını anlıyor. İndiriyor küfeyi, bir ucundan hizmetçi, bir ucundan da çocuk tutuyor küfenin. Sen bırak diyor abla, belini incitirsin. İzin vermiyor oğlunun da taşımasına, elinden alıyor. Hizmetçiyle taşıyorlar içeri. Yırtık, sokakta bulunsa da kimsenin almayacağı ayakkabıları çamur içindedir. Üstü başı berbattır. İçeriye alınmamasının nedeni bu olmalı. Bitli pireli olduğunu da düşünmüş olabilir bu hain abla. Kapı aralığından sarı bir kuş görüyor kafeste, tek bir kuş. Sevimli bir kız çocuğunun kendi kendine hareket eden, parlak ince raylar üzerine kayan bir trenle oynadığını görüyor. Yumuşak yeşil çayırları anımsatan halıların üstünde. Pilli tren bu olsa gerek. Oyuncakçı dükkanlarının vitrinlerinde saatlerce umutsuzlukla seyrettiği pilli tren. Küfeyi beklerken abla geliyor. İplerin etine oturduğu yerleri ovuşturuyor Mustafa. Son anda acıması tutar belki ablanın, insafa gelir diye düşünüyor. Oysa abla oralı bile değildir. Süslü küçük çantasında bozuk para arıyor. Mustafa 10 lira umarken 3 tek lira uzatıyor abla, 3 lira. Biz her zaman 2,5 lira veririz oğlum diyor abla, fakat sana acıdım, onun için 3 lira veriyorum. Ablanın yol boyu biriken acımasının paraca değeri 50 kuruş. Demek abla 50 kuruşluk acımış Mustafa'ya. Küfeyi getiriyor hizmetçi kadın. O da abladan yana belli. Ağzını açıp da tek söz söyleyemiyor Mustafa. Kapı kapanıyor yüzüne. Bunca yol, bunca yük 3 liraya çekilir mi be bilmem ne karı diyemiyor. İçinde düğümlenmiş karmaşık bir yumak gibi duruyor öfke. İlk karşılaştığı haksızlık değil bu kuşkusuz. Karşılaştığı acıma kılığındaki ilk acımasızlık da değildir. Ama en çok dokunanı oluyor, en çok sarsanı. Kinin, öfkenin, düşmanlık duygularının ham maddesi yavaş yavaş derinleşerek işleniyor yüreğinde. Küskünlük, kırıklık değildir içinde oluşan, düpedüz düşmanlıktır. Bazı hamal arkadaşlarının haklarını alamadıkları zaman yaptıkları gibi bağırıp çağıramıyor da. Kapı önünde bir ayakkabı görüyor, eski ama 6 kauçuk. Kauçuklar iyi para ederdi hurdacılarda. Yenilen, karşılığı verilmeyen emeğine karşı almalı mı bu eskileri? Hırs, öfke ve korkuyla eğiliyor ayakkabılara. Bir çeşit öç alma duygularının rahatlatıcı yalayışlarını duyuyor yüreğinde. Titriyor, küfeye sokuyor ayakkabıları. İniyor merdivenleri usulca. Sokak kapısından çıkacağı sıra merdiven altında yanmamış taş kömürü yığınını görüyor. Kararını veriyor, küfeyi kömürle dolduruyor. Lütfen kapıyı kapayınız yazıyor kapı camına yapıştırılmış kağıtta. Dinlemiyor, kapamıyor kapıyı, inadına dinlemiyor yazıyı. İlk suçu, suça atılmış ilk adımıydı bu. Zincirleme acılara, yokluklara, dayanılmaz zorlukları içerecek günlere atılan ilk adımıydı. İlk ama son olmayan. İşte hırsızlığa böyle başladı Mustafa.